14. ayrım 25. bölüm. Sam'in kazasının ertesi gününde tüm ekip dağıldı ama Harvey ile yaptığı çok sayıda uzun telefon konuşmalarından sonra Charlie kalmaya karar verdi. Denver'da ne kadar kalacağını bilemiyordu. Melly'yi 4 çocuklarıyla sonsuza dek yalnız bırakamazdı ama şimdilik gidemeyeceğini biliyordu. Genç kadın yabancı bir kentte yapayalnızdı ve yarı yarıya ölü sayılırdı. Haberi duyunca Harvey dona kalmıştı. Charlie'nin onu kalması için kandırması kolay olmuştu ama Harvey aynı zamanda Charlie'ye Sam'in Atlanta'da oturan annesiyle bağlantı kurmasını önermişti. Kadın ne de olsa Sam'in en yakın akrabasıydı ve tek çocuğunun Denver'da kırık bir omurgayla yoğun bakımda yattığını bilmeye hakkı vardı. Fakat Charlie telefon edince onun kocasıyla Avrupa'da bir aylık tatile gittiğini öğrendi. Bu durumda yapabileceği bir şey yoktu. Zaten Sam'in annesine fazla düşkün olmadığını ve babasına kerestenin biri gözüyle baktığını, öz babası öleli ise yıllar olduğunu biliyordu. Telefon edilecek başkası da yoktu. Charlie bu arada tabii Melly'ye telefon etmiş. Kadıncağız haberi duyunca hıçkıra hıçkıra ağlamıştı. Vah Sam, zavallı Sam. Bir tekerlekli koltukta nasıl yalnız başına yaşayabilecek? Birkaç saniye boyunca birlikte ağlamalarından sonra Charlie karısıyla konuşması kısa kesti. Harvey'e bir telefon etmek daha istiyordu. Ama çok geç olmasına rağmen ondan ameliyatı yapan doktoru araştırmasını istemişti. Harvey'i bulunca içi rahat etti. Harvey, Boston, New York ve Chicago'da tanıdığı bütün cerrahlara telefon etmişti. Bu kadar geniş bir tanıdık çevren olması çok güzel Harvey. Peki ne öğrendin? Adamların kendi alanında bir dahi olduğunu. Charlie derin bir soru kaldı. Birkaç dakika sonra da telefonu kapandı. Artık yine beklemeye başlayabilirdi. Her saat başı Sam'i 5 dakika görmesine izin veriyorlardı. Ama gerçekte yapabileceği başka hiçbir şey yoktu. Genç kadın henüz kendine gelememişti. Bütün günde gelemedi. Ertesi günün akşamı saat 6 sularında o gün 8. defadır Samantha'nın odasına girdi. Orada sabahtan beri yaptığı gibi sadece birkaç dakika durarak genç kadının hala sargılı olan yüzünü seyretmeyi, sonra hemşirenin vereceği işaret üzerine kapıyı kapayıp uzaklaşmayı bekliyordu. Ama bu kez Sam'i seyrederken değişen bir şey olduğu dikkatini çekti. Genç kadının kolları hafif yer değiştirmiş, rengi daha iyiye benziyordu. Charlie güneşten rengi yol yol açılmış sarı saçların üstünde elini gezdirmeye ve Samantha'nın yavaşça adını söylemeye başladı. Genç kadınla onu duyabilirmiş gibi konuşuyordu. Orada yanında olduğunu, herkesin onu çok sevdiğini, yakında iyileşeceğini söylüyordu. Bu defa hemşire gelip Charlie'yi odadan çıkarmadan önce Sam gözlerini açarak sevgili dostunu gördü ve "Hey!" diye mırıldandı. "Ne?" Şaşkınlığı sırasında Charlie'nin ağzından dökülen bu kelime bilgisayar konsollarıyla donatılmış hastane odasında bir patlama etkisi yapmıştı. "Ne dedin?" "Hey!" dedim. Sesi fısıltıdan farksızdı ama Charlie'nin içinden sevinç çığlıkları atmak geliyordu. Bunun yerine eğilerek o da fısıldama yolunu seçti. "Aferin yavrum, başardın." "Ben mi? Ne oldu?" Genç kadının sesi hafifliyordu. Charlie'ye yanıt vermek istemedi ama Sam'in gözleri onunkilerden ayrılmıyordu. "Bir atla boğuştun, esmer güzelime." Sam dalgın görünüyor, adeta sarhoşmuş izlenimini veriyordu. Charlie onun yine kendini kaybetmek üzere olmasından korktu ama çok geçmeden göz kapakları açıldı. "Hayır, şimdi anımsıyorum, kır aygır, bir hendek ya da dere vardı, öyle bir şey." "Evet, o şey de Samantha'nın tüm yaşamını değiştirmişti." "Charlie her neyse," dedi, "artık önemi yok, hepsi bitti." "Niçin buradayım?" "Benim iyileşmem için." Hala fısıltı şeklinde konuşuyorlardı. Charlie genç kadına gülümsedi ve elini yavaşça avucuna aldı. Samantha'yı görmek onu hiç bu andaki kadar mutlu etmemişti. "Eve dönebilir miyim?" Genç kadın uykulu ve çocuksu bir hali vardı. Yine gözleri kapandı. "Charlie, henüz dönemezsin," dedi. "Ne zaman öyleyse, yarın mı?" "Göreceğiz. Samantha'nın eve dönene kadar birkaç yüz yarın geçecekti. Ama şimdi onu üzmek istemiyordu. Samantha'nın Azrail'i atlatmasını öyle sevilmişti ki Samantha yaşıyordu ve kendine gelmişti. Bu da iyiye işaret olsa gerekti. "Anneme haber vermedin değil mi Samantha?" Charlie'ye kuşkuyla baktı. Tabii ki hayır, en iyisi yalan söylemekti. Güzel, kocası hayvanın teki. Charlie sırıttı. Konuşmanın bu şekle dönmesine sevinmişti. Hemşire kapıda dönüp onu beklediğini işareti verince de artık gitmem lazım Sam dedi. Ama yarın yine geleceğim, oldu mu bebeğim? Çok iyi. Genç kadın tatlı tatlı gülümsedi, gözlerini kapadı ve yine uykuya daldı. Charlie otele dönünce Melie'ye telefon açarak ona Sam'in sonunda kendine geldiğini müjdeledi. Bu ne demek oluyor? Charlie'nin karısı hala çok kaygılıydı. Kocası aksine çok sevinçliydi. Bilmiyorum sevgilim dedi ama bence bu iyi işaret. Onu kaybetmemizden korkmuştum. Hattın öbür ucunda Melie de kocasının sözlerini doğruladı. Ben de öyle. Charlie 2 haftada Denver'da Samantha'nın yanında kaldı. Bu sürenin sonunda Melie ile Harvey'de her ikisi de artık dönmesi için kafasının etini yemeye başlamışlardı. Charlie de dönmesi gerektiğini biliyordu. Melie ile çocukları özlüyordu ama Sam'i yalnız bırakmak fikrinden de nefret ediyordu. O gece istemeye istemeye hafta sonu için uçakta kendine yer ayırtırken aklına bir şey geldi. Ertesi sabah doktoru ofisinde görerek çekine çekine planını açıkladı. Ne dersiniz doktor bey? Bence risk büyük, hem değer mi? Hastamızı New York'a nakletmek için niçin o kadar önemli olsun? Çünkü bütün dostları orada, burada hiç kimsesi yok. Ya aileniz? Onlar buraya gelemezler mi? Charlie doktora bir an donuk bir bakışla baktıktan sonra hala Sam'in abi pozunda dolaştığını anımsadı ve başını salladı. Hayır, annemle kocası Avrupa'da seyahatteler. Onlara bir aydan önce ulaşabileceğimi sanmıyorum. Gerekirse Sam'in üvey babasının ofisinin onu bulabileceğini biliyordu. Ama sen bunu kesinlikle istemediğini belirtmişti. Annesinin çağrılmasına inatla karşı koymuştu. Charlie kardeşim burada yalnız bırakmak istemiyorum ama ben dönmek zorundayım dedi. Bunu anlıyorum. Doktor düşünceli görünüyordu. Öte yandan burada iyi ellerde olacağına güvenebilirsiniz. Orası da biliyorum. Charlie doktora sempatiyle baktı. Ancak gerçek durumunu anladığı zaman bütün yakınlarını yanında isteyecektir. Doktor başını eğdi. Size hak vermemek mümkün değil. Hastamız şimdi herhangi bir tehlikeye maruz değil ama tedavisinin aynı şekilde sürmesi ve zatürreye olmaması koşuluyla tabii. En büyük tehlike hala buydu. Samantha'nın bütün vücudu alçılıydı, bacakları da büyük bir makineye asılıydı. Bu haliyle onu günde birkaç defa kızartılan tavuk gibi çeviriyorlardı ama genç kadın olanların anlamını hala kavrayamamıştı. Doktor da daha çok kuvvetlenmesinden önce ona bir şey açıklamak istemiyordu. Zaten şimdilik gerek de yoktu buna. Bu noktada çok haklısınız Bay Peterson dedi. Hastamız durumu anlayınca ki o gün yaklaşıyor, hepinize büyük gereksinimi olacak. Gerçeği ondan sonsuza dek gizleyemeyiz. Kazadan beri sadece 2 hafta geçti ama hastamız eskisi kadar uykulu değil. Kafası da çalışıyor. Çok geçmeden bütün bunlardan bir sonuç çıkaracaktır. Bir daha hiç yürüyemeyeceğini anladığında çok sarsılacağı kuşkusuz. O zaman sizin burada olmanızı isterim. Ya da o orada olur. Siz ne dersiniz? Bir uçak kiralayabilir misiniz? Firmanız yapar mı bunu? Evet. Charlie o sabah Harvey'e telefon etmişti. Harvey de ona hiçbir masraftan kaçınmamasını söylemişti. Bir hemşire ve bir doktor gereken tüm aygıtları kiralayabilirsin. Sen gerekli hazırlıkları yap, faturaları biz öderiz demişti. Doktor düşünceli bir tavırla pekala dedi. Önümüzdeki birkaç günün içinde hastamızın durumunda bir değişiklik olmazsa sizin için gereken hazırlıkları yaparım ve onu bu hafta sonu New York'a uçururuz. Size gelecek misiniz? Charlie bu soruyu sorarken soluğunu tutmuştu. Doktor evet diye başını sallayınca yaşasın diye bağırdı. Teşekkür ederim doktor. Doktor gülümsedi. Charlie de müjdeyi Sam'e vermeye koştu. Eve dönüyorsun yavrum. Sahi mi? Buradan gidebilecek miyim? Genç kadın hem şaşırmış hem de heyecanlanmıştı. İyi de bizden fazla bagaj ücreti almazlar mı? Sam'in işi şakaya vurmasına rağmen Charlie hastaneden ayrılmak fikrinin onu ürküttüğünü fark edebiliyordu. Ne büyük tehlike atlattığını ve henüz tam anlamıyla kurtulmuş sayılmayacağını anlamaya başlıyordu. Gerçekte anlamadığı tek şey bacaklarıydı ama onu da anlayacaktı. Bunun düşüncesi bile Charlie'yi titretiyordu. Sam henüz ağaçtayken pek çok şeyden şüphelenemezdi. Sam bagaj falan düşünme diye sırıttı. Harvey kendimize bir uçak kiralayabileceğimizi söyledi. Ama bu çılgınlık. Charlie bana koltuk değneği falan veremezler mi ya da daha olmazsa beni şu aptal alçıyla bir tekerlekli koltuğa oturtup New York'a nakledemezler mi? Sen galiba bana kalp krizi geçirtmek istiyorsun. Bana bak Sam, sen Azrail'le burun buruna geldin. Öyle olunca da niçin şimdi tehlikeye atılasın? Niçin lüks içinde evine dönmeyesin? Bu lüks şimdi senin avucunda güzelim. Ondan yararlanmana bak. Bir uçak kiralanacak ha? Samantha hala kararsızdı, çare sırıttı. Tabii önce önümüzdeki birkaç günün içindeki durumunu da hesaba katacağız. Ben iyiyim, bir an önce buradan gitmek istiyorum. Genç kadın arkadaşına soluk bir gülümsemeyle baktı. Sadece kendi evimde, kendi yatağımda yatmak istiyorum. Sam'in ev denince kendi apartman dairesini kastettiğini bilen Charlie'nin kafasını dank etti. Bundan doktora da söz etti. Doktor içinin rahat etmesini söyledi. Bu gibi durumlarla ileride sık sık karşılaşacaksınız. Bay Peterson dedi. İnsan zihni olağanüstü bir mekanizmadır. Yalnızca başarabileceği şeyleri kabul eder. Geri kalanların ise üstünden gelebileceği zamana kadar bilincinin derinliklerine istifler. İşte bilincin derinliklerinde henüz eve dönemeyecek kadar hasta olduğunu bilir. Fakat henüz bunu kabul etmeye hazır değildir. Hazır olunca bunu kendisi söyleyecektir. Sizin bir şey söylemenize gerek yok. En azından şimdilik. Bu konuyu gerekirse New York Havalimanı'nda görüşürüz. Hazır olunca konuyu kendisi de açacak, artık yürüyemeyeceği gerçeğini de kabullenecektir. İçinde biriktirdiği tüm bilgiler günün birinde yerinde oturacak ve o her şeyi anlayacaktır. Charlie yavaş yavaş soluğunu salıverdi. Anlayacağından nasıl emin olabilirsiniz? Doktor kısa bir duraklamadan sonra yanıtladı. Başka seçeneği yok. Charlie içini çekti. Onu oraya geri götürebileceğimize inanıyor musunuz? Doktor sakin bir sesle er veya geç diye karşılık verdi. Ben bu hafta sonu kastediyorum. Bunu göreceğiz. Doktor gülümsedi ve öbür hastalarını yoklamaya gitti. Bundan sonraki birkaç gün hiç bitmeyecekmiş gibi uzadı. Sam de birden sabırsız, sinirli ve ürkek görünmeye başlamıştı. Eve dönmek istiyordu ama sorunları vardı. Alçı derisini tahriş ediyor, hafif hafif öksürüyordu. Aldığı ilaçlar kollarında lekelere yol açmıştı. Bütün kabukların düştüğü şu sırada ise yüzü müthiş kaşınıyordu. Aman tanrım, ucubeye benzedim Charlie diye söylendi. Charlie odaya girdiğinde genç kadının gözlerinin kızarmış olduğunu fark etti. Ben o fikirde değilim, her zamanki gibi güzelsin. Yeni bir şey yok mu dedi. Samantha hiçbir şey yok dediyse de somurtuyormuş gibi bir hali vardı. Charlie odanın içinde gezinirken belli etmeden onu gözlüyordu. Sam artık yoğun bakımda değildi. Onu küçük bir odaya yatırmışlardı. Ne var ki yatak odanın hemen tamamını kaplamıştı. Bir köşede ise çiçeklerle kaplı bir masa vardı. Bütün dostları Harry ile sevgilisi Jack, 2000 öbür üyeleri Harvey, Melly ile Charlie ona çiçek yollamışlardı. Charlie ofis dedikodularını duymak istemez misin diye sordu. Hayır. Sam uzanıp gözlerini kapadı. Charlie ona bakarken hastalanmaması için dua ediyordu. Gözlerini açması uzun zaman aldı. Gözlerini açtığında da öfkeli görünüyordu. Charlie onun gözlerinin aynı zamanda yaşlı olduğunu gördü. Neyin var bebek? Derdin neyse dostun Charlie'ye söyle. Yatağın yanındaki sandalyeye oturdu ve genç kadının elini avuçlarına aldı. Gece hemşiresi, hani şu başında o komik kızıl perukla dolaşanı. Samantha'nın gözlerinden yaşlar var. Boşandı. O hemşire eve döndüğüm zaman gırtlağından bir hıçkırık koptu. O hemşire eve döndüğüm zaman sadece başka bir hastaneye yatacağımı, New York'taki bir hastaneye yatacağımı söyledi. Ah Charlie çocuk gibi hıçkırıyordu. Doğru mu bu? Adamcağız Sam'e bakıyor. Onu çocuklarından biriymiş gibi kucaklamak istiyordu. Ama dev alçının ya da makinanın etrafını kollarıyla sarmasının yolu yoktu. Bütün yapabildiği Sam'in elini sıkmak ve yüzüne yavaşça dokunmak oldu. Ona gerçeği söylemeye mecbur olduğunu hissetti. Evet bebeğim doğru dedi. Ah Charlie evime dönmek istiyorum ben. Genç kadın çaresizlikten hıçkırıyordu. Charlie'nin de yüreği parça parça olduğunu hissediyordu. Böyle kendini paralarsan sağlığına zarar verirsin canım. Ama ağlamanın bir sakıncası yok. Yeter ki sakin sakin ağla. Adamcağız hastaya takılmaya çalışıyor ama içi kan ağlıyordu. Sam daha henüz başında bulunduğu uzun ve çetin bir yolda ilerlemek zorundaydı. Eski yaşamı kaşla göz arasında kır bir atın ayaklarının dibinde son bulmuştu. Hadi Sam, New York'a dönmek doğru yönde atılmış bir adım olacak, öyle değil mi? Charlie endişeyle Sam'in yüzüne baktı. Sanırım. Emin ol, doğru söylüyorum. Ama ben evime dönmek istiyorum. Bir hastaneye yatmak istemiyorum. Charlie sırıttı. Böylece senin deli olmadığını biliyoruz en azından. Evet, bir süre için bir hastaneye yatmak zorundasın. Bundan ne çıkar? Ben seni görmeye gelirim Melih ile. Harvey'de istediğin herhangi bir başkası da gelebilir. Aman sakın annem gelmesin. Sam gözlerini yuvarladı ve gözyaşlarının arasında gülümsedi. Ah Charlie, niçin bu benim başıma geldi? Yüzünden gülümseme silinmiş, yine ağlama faslı başlamıştı. Charlie uzun zaman orada oturup Sam'in elini tuttu. Sonra da ona söyleyebileceği tek şeyi söyledi. Seni seviyorum. Sam, hepimiz seni seviyoruz. Seni ve hep seninle beraber olacağız. O kadar iyi bir arkadaşsın ki ben de seni seviyorum. Samantha bir süre daha ağladı. Derken hemşire öğle yemeğini getirdi. Bizden ayrılacağınızı duydum Bay Taylor, doğru mu? Gideceğim. Sam Charlie'ye gülümsedi ama yine döneceğim. Hem sizi görmek için yürüyerek geleceğim bu kez. Bunu ben de biliyorum. Hemşire gülümseyip odadan çıktıktan sonra Charlie rahatlayarak derin bir soluk aldı. Hemşirenin yürüyerek geleceğim sözleri karşısında ağzından bir şey kaçırmasından bir an boyu çok korkmuştu. Genç kadın çorbasından bir yudum aldıktan sonra Charlie'ye baktı. Şimdi söyle bakalım, ne zaman eve dönüyoruz? Cumartesi sence uygun mu, yoksa başka planların mı var? Charlie de hoşnut bir tavırla ona gülümsedi. Sam çaba gösteriyordu. Gerçekten de çaba gösteriyordu. Hayır, cumartesi bence çok uygun. Sam Charlie'ye bakarken gülümsüyor. Charlie de doktorun haklı olduğunu düşünmekten kendini alamıyordu. Sam bir şeyi bilmeye hazır olduğu zaman bilecekti. Charlie sadece onun geri kalanını kabullenmeye ne zaman hazır olacağını merak ediyordu. Sam, evet cumartesi bence çok uygun diye yineledi. Beni hangi hastaneye götüreceksiniz Charlie? Bilmiyorum, önemli mi? Seçme hakkım var mı? Niçin olmasın? Öyleyse Lenox Hill olup olmayacağını doktora sor. İyi bir semtte olduktan başka metroya da yakın. Böylece görmek istediğim herkes beni görmeye gelebilecektir. Genç kadın yine gülümsedi. Hatta Melih bile gelebilir. Kısa bir duraklamadan sonra ekledi. Bebeği de getirebilir mi sence? Evet, der gibi başını eğerken Charlie'nin gözleri yaşlıydı. Onu paltomun altına gizler, senin bebeğin olduğunu söylerim. Biliyorum, bir bakıma öyle. Genç kadın çekingen bir tavırla ekledi. Bir bakıma. Ne de olsa benim adımı taşıyor. Charlie o zaman eğilip genç kadının alnından öptü. Samantha'nın sözlerine karşılık bir şey söylememiş olsa kendini tutamayıp hıçkıra hıçkıra ağlamaya başlamaktan korkuyordu. 26. Bölüm. Cumartesi sabahı uçak Denver havaalanında havalanırken Charlie'nin solunu tutuyordu. Sam'in ortopedi cerrahı, ayrıca genç bir asistan, iki hemşire, bir suni solunum ünitesi ve patlayınca onları Güney Amerika'ya fırlatabilecek kadar oksijen de onlarla birlikte gidiyordu. Bir sakinleştirici almış olan Samantha eve döneceği için mutlu görünüyordu. Doktor da durumdan hoşnuttu. Lenox Hill Hastanesi ile bağlantı kurarak anlaşmış, ayrıca havalimanında onları bekleyecek olan bir ambulans ünitesi sağlamıştı. Buna ek olarak Sam'e havada sağlayamayacakları bir yardım gerekirse hava trafiği noktaları ile yapılan anlaşma uyarınca yol üstündeki herhangi bir havaalanına inebileceklerdi. Akla gelebilecek her türlü önlem düşünülmüştü ve geriye sadece sağ salim New York'a uçmak kalmıştı. Ağustos ayında pırıl pırıl güneşli bir gündü. Sam ise bıkıp usanmadan eve döneceğinden söz ediyordu. Kendisine verilen sakinleştiriciden biraz sersemlemiş durumdaydı. Bol bol kıkırdıyor, sinir küpü durumundaki Charlie'den başka herkesi güldüren zevksiz şakalar yapıyordu. Charlie bir kez daha sorumluluğu yükü altında eziliyor, bir aksilik olduğu takdirde suçu olursa kendisine ait olacağını hissediyordu. Israr etmemeli, işi aceleye getirmemeli, Samantha'yı Denver'da bırakmamalıydı. Doktor uçuşun yarı yerinde onu bir pencereden dışarı bakarken buldu. Omuzuna yavaşça dokundu ve eğer uyanacak olsa bile Sam'in duymayacağı kadar alçak bir sesle onunla konuştu. Genç kadın az önce uykuya dalmıştı. İşler yolunda Peterson. Yolculuk sona ermek üzere. Hastamızın durumu da çok iyi. Çok iyi. Charlie dönüp doktora gülümsedi. Onun durumu belki iyi ama bana ne demeli? Son iki haftadır sanırım 25 yaş ihtiyarladım. Böyle bir kaza ve sonrası aile içinde de çok güç olur. İşin en ilginç yanı Charlie'nin aileden bile olmayışıydı. O sadece Sam'in arkadaşıydı. Bu yaptığını herkes için yapardı. Kayınbiraderi için, Harvey için, Sam için. Gerekmiş olsa Sam'in başucunda bir ay daha otururdu. Genç kadına öyle acıyordu ki bundan sonraki yaşamı nasıl olacaktı? Üstelik kimsesi de yoktu. Ne kocası ne de sevgilisi. Sözünün ettiği o lanet olası kovboyu onu terk edip gitmişti. Sam'in onun nerede olduğu hakkında hiçbir fikri yoktu. Ona bakacak kimi vardı? Kimsesi yoktu. Charlie John Taylor'dan eskisinden daha fazla nefret ediyordu şimdi. Ahlaksız adam. Dürüst bir koca gibi davranıp karısının yanında otursaydı ya. Sam şimdi yalnız olmayacaktı. Ama yalnızdı işte. Hem de yapayalnız. Bütün bunları düşündüğü kadar doktorun bakışı üzerinden ayrılmamıştı. Yavaşça Charlie'nin omzuna dokundu. Sakın, sakın onu gereğinden fazla korumayın Peterson. Korkunç bir yanlış olur bu. Zamanı gelince kendi ayakları üzerinde durmak zorunda. Evli değil mi? Charlie hayır gibilerden başını salladı. Artık değil. Benim düşündüğüm de buydu. Hastamızın önünde çetin bir yol var. Doktor bir süre için öyle dedi ama alışacaktır. Başkaları alıştılar. Verimli bir yaşam sürebilir. Başının çaresine bakabilir. Başkalarına yardım edebilir. Bir süre sonra işin başına bile dönebilir. Eğer bir dansöz değilse bu kazanın iş hayatı üzerinde çok fazla etkisinin olmaması gerekir. Asıl sorun psikolojik kökenli olacaktır. Ama bedensel açıdan olduğu kadar ruhsal açıdan da iyileşmedikçe Lennox Hill Hastanesi'nden salıvermezler ona. Ona başının çaresine bakmayı, özgür olmayı öğreteceklerdir. Göreceksiniz, güzel bir kadın o. Aynı zamanda da zeki ve güçlü. Yeni yaşamına uyum sağlamaması için hiçbir neden yok. Doktor bu konuşmadan sonra yine Charlie'nin omzunu sıktı ve gülümsedi. İki kez en doğru kararı verdiniz. Ameliyatı yapmamak, bu zekayı, bu enerjiyi kaybetmek bir cinayet olurdu. Ve Bayan Taylor'ın New York'ta dost yüzlerle çevrili olması en doğrusu. Charlie'nin doktora bakışında minnettarlık okunuyordu. Böyle konuştuğunuz için teşekkür ederim dedi. Doktor başka bir şey eklemedi. Sadece Charlie'nin omuzunu okşadı ve Sam'e göz atmaya gitti. 2 saat sonra Kennedy Havaalanı'na inmiş bulunuyorlardı. Büyük ambulansa transfer aksaklık olmadan gerçekleşti. 3 sağlık görevlisinin eşliğindeki respiratör de ambulansın yanı başında yola çıktı. Araçların farları yanıp sönüyordu ama son hızla otoyolda yol alırken sirenler çalıştırılmadı. Yarım saat sonra bir sorunla karşılaşmadan Lennox Hill Hastanesi'ne vardılar. Yolun son bölümünde Samantha bir ara Charlie'ye gülümsedi. Biliyor musun, bu şekilde yolculuk daha çok çabuk. Bagajlarla boğuşmak, taksi bulmak için savaş vermek yok. Charlie de sırıttı. Bana bir iyilik yap da gelecek sefere bagajlarla boğuşayım, bir de taksi kapayım dedi. Samantha da sırıttı. Hastaneye girişlerinde ise konuşmaya bile vakitleri olmadı. Formaliteleri halledip genç kadının odasına yerleştirmek 2 saatten fazla zaman aldı. Denver'lı doktor bütün hazırlıklarda yardımcı oldu. Bundan sonra da hastanın gelişini bekleyen yeni doktorla tanıştı. Her şey tamamlandığında Sam, Charlie ve Denver'lı doktorun her üçü de bitkin düşmüşlerdi. Sağlık ekibiyle kalan bireylerine gerek kalmamıştı. Onlara ücretleri yolculuktan önce ödenmişti ve hepsi aynı gün akşamı ambulans uçakla Denver'a döneceklerdi. Doktor New York'ta birkaç gün kalarak gelişmeleri izleyecek. Sonra normal yolcu uçağıyla Denver'a dönecekti. Kendisi de iğne yapılan Sam rahat bir uykunun koynuna kayarken Charlie yorgun bir gülümsemeyle "İyi misin Sam?" diye sordu. "Tabii iyiyim. Melih'e sevgilerimi götür. Teşekkür ederim." Charlie 5 dakika sonra doktorla asansördeydi. Derken kendini bir takside buldu. 10 dakika sonra ise doğru 81. sokaktaki evinde karısıyla sarmaş dolaştı. "Ah sevgilim, ah sevgilim." Charlie kendini cepheden dönmüş kadar yorgun hissediyordu. Karısı da ne kadar özlediğinin ve ne kadar bitkin düştüğünün birden farkına varan Sam'in trajedisi ve genç kadının bütün sorumluluğu yüklenmek onun için taşınması son derece zor bir yük olmuştu. Bunu şu ana kadar aklıma getirmek bile istememişti. Ta ki karısıyla sevişmekten başka bir şey düşünemediği şu ana kadar. Melih çocuk hastalıkları zapt etmesi için bir çocuk bakıcısı getirmekle sağ göstermişti. Yaramazlar babalarının üstüne atılıp onunla boğuşarak oynadıktan sonra Melih hepsini çocuk bakıcısının yanına postaladı. Yatak odasının kapısı kapandı. Kocasına banyo hazırladı ve ona masaj yaptı. Sevişmelerinden sonra Charlie genç kadına uykulu uykulu gülümsedi ve yataklarında uykuya daldı. Melih 2 saat sonra yemek, şampanya ve onun için özel olarak yaptığı bir pasta getirerek onu uyandırdı. Pastanın üstünde seni seviyorum, evine hoş geldin yazılıydı. Charlie, ah Melih, seni o kadar seviyorum ki diye mırıldandı. Ben de seni. Daha sonra pastadan yedikleri sırada genç kadın Sam'e telefon etmeli miyiz dersin diye sordu. Fakat Charlie hayır gibilerden başını salladı. Sevgili arkadaşına verebileceklerinin hepsini vermişti. Hiç değilse bu gece Melih ile beraber olmak istiyordu. Korkunç kazayı 3 haftadır uykularında bile onu rahat bırakmayan kır atı, vücudu alçılar içindeki Sam'i ve bir daha hiç yürüyemeyeceği gerçeğini düşünmek istemiyordu. Sadece karısının yanında olmayı, onun kolları arasında bitkin düşüp uyuklayana kadar sevişmeyi istiyordu. Gerçekten de öyle oldu ve gece yarısına geçe en sonunda esneyerek ve dudaklarında mutlu bir gülümsemeyle huzurlu bir uykunun koynuna yuvarlandı. Melih kocasının boynunu öptükten sonra ışığı söndürürken "Evine hoş geldin sevgilim" diye mırıldandı.